Ayrım 13. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 217. Karanlık. Biraz daha karanlık. Küçük Mehmet cinayetinin ardında yatanlarla ilgili ayrıntılı bir mektubu Metin Bilgin ve Onur Çalışkan'a bu davayı benim adıma hiç karıştırmadan sonuca bağlar ve Safina Zamplı hakkında da beni öldürmeye teşebbüsten soruşturma açmazlarsa memnuniyet duyacağım notuyla birlikte iletmiştim. İkinci ricam biraz zorlayıcıydı ise de ilkini yerine getirmeye ziyadesiyle gönüllü olacaklarından eminim onu da bir şekilde halledeceklerdi. Ne de olsa Pamuk Nine dosyası, Küçük Mehmet dosyası derken kendileri için böyle iki vaka daha çözsem çok yakın bir zamanda Onur Çalışkan'ı İstanbul Emniyet Müdürü, Metin Bilgin'i de Adalet Bakanı olarak görmemiz işten değildi. Mahallede öte yandan durumlar hiç parlak değildi. Düldül meselesinde komşu mahalle çocuklarının bir suçu olmadığını öğrenince ve herhalde biraz da iş ciddi ciddi kavgaya dayanınca tırsmaya başladıklarından bizimkiler derhal bazı barış girişimlerinde bulunmuşsa da Paris mahallesindeki arkadaşlar bu çabalara tabiri caizse o beyaz bayrağı bizimkilerin bir tarafına tıkmak suretiyle karşılık vermişlerdi. Bozgunun çapı o kadar büyüktü ki muharebeye tanıklık eden ozanlar yaşananları gelecek kuşaklara Sezen Aksu'nun o ünlü şarkısının farklı bir versiyonuyla aktaracaktı. Ah İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böyle dayak. Alem hakkında düşünmeyi ise içim hiç kaldırmıyordu. Babam her zamankinden daha üzgün, annem her zamankinden daha çaresiz görünüyordu gözüme. Aslında belki de değişen bir şey yoktu hayatlarında da, babamın adaleti terk etmesiyle başlayan felaketler silsilesini başlatan kişi olarak duyduğum vicdan azabı nedeniyle böyle düşünüyordum. Uzaktan akraban Fransız kalecinin de isabetle belirttiği gibi ilk ve en önemli felsefi sorun hayatın yaşanmaya değer olup olmadığıydı elbette. Bir kez devam etmeye karar verdikten sonra diğerlerinin cehennemi olmayı da ağlayıp sızlanmadan kabullenmek gerekiyordu. Öte yandan insan her an yanıtını değiştirme hakkına da sahipti. İşte bu türden sonu pek de hayırlı bir noktaya varmayacak gibi görünen düşünceler içindeydim ki Hatice abla girdi odama. Babam beni otogara bırakacak sağ olsun. Gelmek ister misin sen de? Başımı hayır anlamında iki yana salladım. Siz gidin, benim bazı işlerim var. Öyleyse vedalaşma zamanı geldi artık. Yolun açık olsun diye karşılık verdim. Canın benimle konuşmak isterse telefon edebilirsin dedi Hatice abla. Ya da daha güzeli mektup yaz bana. Yazarım. Hatice abla kucaklaşmak için kollarını açtı. Yerimden kımıldamadım. Neden geri dönüyorsun Hatice abla diye sordum. Ne işin var senin köyde? Yoksa benden mi kaçıyorsun? Hakikati söyle bana. Yanıma gelip kollarını aldı beni. Dudaklarını yanağıma yapıştırıp nemli, uzun ve ızdırap dolu bir öpücük verirken kulağıma fısıldadı. Hakikat bebeğim, ölümü aydınlatırken hayatı gölgeler. Hatice abla bu son sözlerle hayatımdan çıkıp gittikten sonra ben de kendimi divana attım. Salya sümük ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Nihayet annem gelip beş çayını hazırladığını haber verdi. Hiç iştahım yoktu ama annemle polemiğe girecek halim de bulunmadığından mutfağa gidip oturdum. Börek lokmalarını ağzımda evirip çevirirken annem yine de fark etmişti pek iyi hissetmediğimi. Hatice ablan gitti diye üzülüyorsun diye teşhisinde koydu. Ama onun da bir ailesi var. Gidip kardeşlerine bakması lazım artık. Kardeşleri olduğunu bilmiyordum dedim. Ayrıca üzülmedim. Oralarda başına bir haller gelir diye endişeleniyorum sadece. Şu beşik kertmesi olayı falan. Beşik kertmesi mi? Annem boş gözlerle bakıyordu. Adamı yaralamış ya diye açıkladım. Ailesi o yüzden yollamadı mı onu buralara zaten? Annesi babası öldü yavrum Hatice ablanın dedi annem. Depremde göçük altında kalmışlar. Kardeşleriyle Hatice'yi zor kurtarmışlar. Aylarca hastanede yatmış kız. Bunalımlara girip canını kıymaya kalkmış. Biraz hava değişimi olsun kendini toplasın diye Kerimlerin yanına göndermişler. Şimdi kardeşlerine bakmak için geri döndü işte memleketine. Deprem diye mırıldandım. Hatice abla depremzede mi? Hay dilim tutulaydı da diye kendine hayıflandı annem. Kızcağız seni üzmemek için bir şey söylemedi herhalde. Dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan güzel Hatice ablam. Gözlerime yaşlar hücum edivermişti yine. Ağzımdaki lokmayı güç bela yutup masadan kalktım. Biraz dışarı çıkabilir miyim? Saat çok geç oldu yavrum, dedi annem. Baban da gelir şimdi. Şöyle bir hava alıp gelirim, dedim zorlukla. Fazla sürmez. Annem tabağımdaki böreğe ve bana şöyle bir bakıp iç çektikten sonra acıma hürmeten yemeği kuvvetli yersin artık diyerek çıkış iznimi onayladı. Ben de saygılı bir evlat gibi ona teşekkür edip kapıya seyirttim. Kim demiş her zaman katiller suç mahalline geri dönecek diye. Birkaç gün önce az daha can vereceğim güzel yaylı apartmanının terasındaydım 5 dakika içinde. Hala bıraktığım halde duran güvercinliğin enkazına basarak terasın kenarına geldim. Korkuluğun üstüne çıktım. Güneş batmaktaydı. İşte yalan, dolan, hile ve desiselerle dolu bir gün daha sona ermekteydi. Boşluğa doğru atacağım bir adımın tüm bu eziyete son verebileceğini düşündüm belli belirsiz bir hoşnutluk duygusuyla. Böyle bir davranışın neticelerine dair düşünceler hücum ediyordu kafama. Gözlerimi kapatıp hepsini uzaklaştırdım aklımdan. Hesapla kitapla verilecek bir karar değildi bu. İstemsizce kıkırdadım. Dünyanın zirvesinde kahkahalarla gülüyordum şimdi. Hemen arkamda ölümün de bana güldüğünü biliyordum. Pazarlığa açık değilse ruhum, şeytan 5 para vermeyeceğindendir. Çünkü ben Alper Camus. Gösterişli bir yalan, insanların kara yazgısına vurulmuş lanetli bir mühürden başka bir şey değilim. Devinimin olduğu yerde ışık, ışığın olduğu yerde kaçınılmaz biçimde gölge vardır. Hayat ışıkla mümkünse de hayatın anlamı gölgelerde saklı durur. Zamanın ölü doğmuş çocuklarını görürsünüz karaltıların içinde. Sözcükler, suskunluklar, şarkılar, ağıtlar, yeminler, ihanetler, kahkahalar, gözyaşları, sevinçler, hayal kırıklıkları ve yüzler. En çok da yüzler. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Bütün aşklar küllenir, bütün babalar ölür, bütün hikayeler biter. Birinin yıkıntıların nöbetini tutması gerekir. İşte o yüzden biri hariç bütün çocuklar büyür. Gölgesini kaybeden insan gölgenin kendisine dönüşür. Kitabın sonu. 13 Temmuz 2015. Sayfa 221.